Ayrım 19.
Çünkü elektron mikroskobu da dahil olmak üzere hiçbir yardımcı aygıt, organik hayatın bu basamakta temelini kuran yapı birimlerini görevleriyle, etkinlikleriyle gözümüzün önüne seremez. Hayat burada gerçekliğin belki de en derindeki katmanına gelip dayanmıştır. Birleşerek hayatı kurmuş görünen, bu bakımdan da özellikleriyle hayatın hem karakterini hem de işlevini belirleyen birimler tek tek moleküllerdir. Bu basamağın da altında yatma olasılığı bulunan daha derindeki bir düzlemin varlığını düşünmemiz mantık gereğidir. Gel gelelim, bir şeyin var olduğunu varsaymak başka, onu tasarlayabilmek başka şeydir. Böyle bir alan tasarlama yeteneğimizin dışında kalmaktadır. Molekül düzlemine geri dönüp gücümüzün yardımıyla bir an için bu alanda olup bitenleri kafamızda ve gözümüzde canlandırdığımızda, küçücük bir mekan içinde saniye başı milyonlarca kimyasal dönüşmeye yol açan binlerce enzim molekülünün sürekli ve hiç yorulmadan gerçekleştirdikleri etkinliklerin aslında hayat denen şeyle eş anlamlı olduğunu hemen kavrarız. Bu küçük mekanda bir süre daha duralım. Çevremizde bir o maddenin, bir bu maddenin molekülüne yapışıp onu oracıkta değiştiren, sonra saniyenin bilmem kaç binde biri kadar bir süre içinde aynı oyunu bir başka temel molekül üzerinde yinelemek üzere harekete geçen, birbirine zincirlenmiş milyonlarca molekülün dolandığı, balta girmemiş bir ormanda bulunduğumuz duygusu güçlenir. Burada ilk edineceğimiz izlenimlerden biri de bir kargaşanın egemen olduğu inanılmaz bir kaos ortamında bulunduğumuzdur. Ancak olup bitene bu kadar yakından bakarken, kendimizi ilk anlık izlenimlerden alıp olaylara biraz daha geniş bakabilirsek, görünüşteki bu kaosun gerçekte çok kesin kurallara göre düzenlenmiş bir ilişkiler yumağını yansıttığını kavrarız. Olup biten bir kaos niteliği taşımak şöyle dursun, dev bir stadyumda kitlesel gösteri yapan binlerce jimnastikçinin hareketleri kadar birbiriyle uyumludur. Oysa uzaklarda bir yerde değil de bu jimnastikçilerin aralarında durursak, durumu bir kargaşa belirtisi olarak algılayacağımız kesindir. Ancak tribünden baktığımızda hareketlerin tümünün belli bir uyum ve ritim içinde düzenlenmiş bir örnek oluşturduklarını görürüz. Bir hücrenin içindeki sayısız enzim molekülünün kendilerine özgü etkinlikleri de birbirlerine öylesine uyumlaşmışlardır ki, bu uyum hücrenin gerekli işlevleri yerine getirerek kendisini belli ortam içinde ayakta tutmasını sağlar. Bir öbek enzimin görevi, hücrenin proteinlerinin yanı sıra şekeri, yağları ve bunlar arasında belli başlı kimi bileşimleri kurmaktır. Bir başka enzim öbeği, hücre bünyesindeki madde özümseme süreçlerini denetler, bu süreçleri yönlendirir. Madde özümseme sürecine hizmet eden enzimler, hücrenin enerjisini sağlayan kimyasal dönüşümleri de başlatırlar. Çevreden hücreye katılan, enerji veren moleküllerin toplanmasına yardımcı oldukları gibi, bu moleküllerin hücre plazmasında parçalanmasını da sağlarlar. Hücrenin hasara uğramış bölümlerinin onarılmasına ön ayak olurlar. Hücre içindeki varsayımsal gözlem noktamızdan bütün bu düzeni enikonu izledikten sonra, bütün bu moleküllerin durdurak bilmeyen çabalarının, söz konusu faaliyetlerin olabildiğince engelsiz ve gene olabildiğince etkili biçimde gerçekleşmesinde öte bir amaca yönelik olmadığını düşünebiliriz. Gerçekten de bütün bu moleküller kapalı bir devre içinde gerek varlıklarını gerekse görevlerini çeşitli çevre koşullarından kaynaklanan fiziksel ve kimyasal engellere karşı koruyarak bunları ayakta tutmaktan ve sürekli kılmaktan öte bir hedef kollamazlar. Buradan bu alt boyuttan bakıldığında hücre, kendisi ile çevre arasına sınırlar koyabilme yeteneği taşıyan, kendi içinde kapalı olabilecek en küçük bütünsel sistemi temsil eder demek yanlış olmaz. Bu moleküller dünyasının içinde süregelen düzenin kökenleri de bugün artık aydınlatılmış sayılırlar. Olup biten her şeyin kaynağı hücrenin çekirdeğidir. Çekirdeğin içinde hücrenin kuruluş ve faaliyet planı bütün ayrıntılarıyla bilgi biçiminde depolanmıştır. Ancak bu ifadeye bakıp da hücrenin çekirdeği içinde hücrenin gerek kendisine, gerekse içinde yer aldığı organizmanın bütününe ilişkin herhangi bir küçük taslağının ya da planının bulunduğunu düşünmek tam bir yanılgı olur. Bir an için böyle bir küçültülmüş kopya olduğunu varsaysak bile, bunun hücre tarafından nasıl değerlendirileceğini düşündüğümüz anda işe yaramazlığını da kavrarız. Gerçekten de böyle varsayımsal bir planın biyoloji düzleminde işe yarayacak bir biyoloji gerçeğine dönüştürülmesi düşünülemez. Burada bir tür şifreli bir plandan söz edebiliyorsak, bu plan daha çok simgeler biçiminde düzenlenmiş yol göstericidir, daha doğrusu hücre mekanizmalarınca çevirisinin yapılmasıyla herhangi bir anlama bürünecek bir göstergedir diye düşünmemiz gerekir. Amino asit diziminde de değindiğimiz gibi, göstergeler herhangi bir anlamı soyutlayarak ifade edebilen dizimlerdir. Doğa tıpkı enzimlerde olduğu gibi hücre çekirdeği içinde de bu soyutlama sorununu çözümlemeye çalışırken gerekli bilgileri belli dizimlerin biçimi içinde şifrelemiştir. Burada geçerli ilkeyi bir kez daha anlamaya çalışırken hücreler dünyasıyla karşılaştırıldığında astronomik bir büyüklük olan kendi dünyamızdaki soyutlama yeteneğiyle donatılmış bilincimizin benzer faaliyetini düşünmemiz yeter. Bilincimiz sözcüklerle kavramları, yazı, ses, işaretleri, harfler aracılığıyla soyutlamaktadır. Söz gelimi elimizdeki kitaptaki sayısız bilgi, eninde sonunda sınırlı bir gösterge olan 29 harf, işaret ile bu kitaba depolanmışlardır. Harflerin temsil ettikleri sessel işaretlerin dizilişleri belirli anlamlara yollama yapar. Örneğin, H, taksim Ü, taksim C, taksim R, taksim E, taksim hücre D olduğu gibi. Öte yandan gerçekliğin bu alanında daha önce ağaç örneğinde de belirttiğimiz gibi H, taksim Ü, taksim C, taksim R, taksim E, taksim hücre göstergesiyle doğanın organik hücresi arasında en ufak bir ilinti yoktur. Gösterge ile anlam özdeş değillerdir. Bir piyanonun ikinci oktavındaki do tuşu ile kulağımıza gelen do sesi ne kadar özdeşse, bu ikisi de o kadar özdeştir. Örnekleri çoğaltabiliriz. A göstergesinin de gırtlağımızdan çıkan A sesiyle en ufak bir ilintisi yoktur. Öyle olmasa, çocukken okulda harfleri öğrenirken az çok zorlanmamız bile mümkün olmazdı. Gelelim hücre çekirdeğindeki inşa planına. Bir hücrenin bütün kalıtım özelliklerini içeren bir repertuar sayılabilecek bu plan, genlerin içinde depolanmıştır. Genler hücre çekirdeği içinde birleşerek, belli koşullar bir araya gelince mikroskopla bile görebileceğimiz kromozomları meydana getirirler. Molekül biyologları hayranlık verici bir iş başarmışlar ve inşa planının hücrenin bu bölümü içinde nasıl ve hangi tarzda yapılandığını eksiksiz ortaya koymuşlardır. Gerçekliğin bu alanında da bilim adamlarının karşısına gene salt diziliş biçimleriyle hücrenin tüm özelliklerine ve öğelerine ilişkin bilgiyi içeren göstergeler çıkmıştır. Ancak molekül zincirinin halkalarını enzimlerde olduğu gibi bu kez amino asitler değil, bazları içeren nükleotitler oluşturur. Bilim adamları bu tür eklemlerden kurulu molekül zincirine nükleik asit adını vermişlerdir. Hücre çekirdeğinin nükleik asit molekülü içinde hücrenin yapı planı günümüzde adını sık sık duyduğumuz genetik şifre biçiminde depolanmıştır. Aslında bu depolanmayı dezoksiribonükleik asit molekülleri gerçekleştirmektedir. Sadece kimi virüs türlerinde genetik şifreyi DNA'nın çok az farklı bir alt türevi olan ribonükleik asit molekülü RNA depolar. DNA kimyasal bakımdan 4 tip monomerden oluşmuştur. DNA sarmalını birbirine bağlayan köprü durumundaki bu monomerler bir nükleotit ile bir fosfat grubundan meydana gelmişlerdir. Adenin, guanin, gitozin, timin adı verilen nükleotitler azotlu bir baza bağlanmış dezoksiribo yapısında birer şeker molekülüdürler. RNA'da ayrıca urasil nükleotidi görülür. DNA molekülündeki monomerlerin bir parçasını oluşturan nükleotit bazları tıpkı alfabenin harfleri gibi işlevseldirler. Yeryüzündeki hayat biçimlerinin ucu bucağı belirsiz çeşitlerini göz önüne aldığımızda sadece 4 monomerle çalışan DNA molekülünün bu kadar çeşitli biçimi nasıl olup da yaratabildiğini düşündüğümüzde kafamız iyice karışabilir. Gerçekten de doğada var olan ve olabilecek bütün yaşama biçimlerinin tüm özelliklerini karakterlerinden biçimlerine kadar her türlü niteliğini şifreleyerek depolamaya ve bunu genlerle aktarmaya yarayan etmen sadece bu dört değişik bazdır. Ne var ki daha önce gördüğümüz gibi canlı hücrelerin yapı malzemesini de sadece 20 adet amino asit oluşturmaktadır. DNA molekülleri üzerinde sarmalın iki kolunu birbirine bağlayan nükleotitleri birer harf olarak aldığımız anda A, G, S, T sorun, alt alta gelişi güzel sıralanabilen 4 harfle 3 harfli kaç sözcük kurabileceğimiz sorunudur. 3 harfli sözcük dedik çünkü her 3 harfli öbek bir amino aside karşılık gelmektedir. Bunun matematikteki yanıtı açıktır. 4 üstü 3 eşittir 64. İşte doğa aynen bu matematiksel olanaktan yararlanmanın yolunu tutmuştur. DNA karşılıklı iki sarmal şeridinden oluşur. Çekirdek dışından, yani plazmadan gelen mesaj taşıyıcı RNA'lar, DNA sarmalının açılan şeridinin karşısına geçerek sarmalı tamamlarlar. Ancak bu tamamlama sırasında A'nın karşısında T ve tersi, G'nin karşısında S ve tersi bulunacaktır. Bu durumda mesajcı RNA, DNA sarmalının bir tür kopyasını, eksik şeridini, kurarak çekirdekten çıkacak ve üçer üçer gruplanarak amino asit kurulması için gerekli mesajı plazmaya iletecektir. Her bir üçlü hücrenin yapı taşları olan 20 amino asitten birini şifreleyecektir. Ancak 4 değişik bazla 20 değil 64 üçlü öbek kurulacağından doğa çekirdekten plazmaya gerektiğinden tam 44 adet fazla amino asit üretmek için mesaj iletiyor demektir. Doğanın ilk ağızda kullanamadığı bu geri kalan 44 amino asitten nasıl yararlandığını öğrendiğimizde küçük dilimizi yutacak oluruz. Doğa bunlardan 42'si aracılığıyla belli amino asitleri 2 ya da 3 kez şifreler. Başka deyişle bu amino asitlere karşılık olarak hücre çekirdeği içinde tümü de aynı anlama gelen 2 ya da 3 tanımlama vardır. Hani doğanın işi sıkı tutmak için kimi durumlarda 2 ya da 3 dikiş atma yolunu seçtiğini söylersek abartmış olmayız. Ama doğanın bunu işgüzarlık olsun diye yapmadığı da ortadadır. Doğa çift dikiş atarak işini sağlama bağlama eğilimini sadece belirli amino asitlerin şifrelenmesinde gösterir. Biyologlar bu fazla şifrelenmenin biyolojik düzlemde özellikle önemli amino asitlere uygulandığını ortaya koymuşlardır. Peki 64-20-41 eşittir 3'ten geriye kalan bu 3 adet şifreleme ne işte kullanılmaktadır acaba? İnanmayacaksınız ama bu üçü doğanın noktalama işlemlerinin hizmetine koşulmuştur. Evet, sözcüğün en doğrudan anlamıyla tümceleri noktalama. Bu amino asitler o upuzun DNA molekülünün üzerinde herhangi bir proteinin, diyelim ki bir enzimin kurulmasıyla ilgili mesajın başlayıp bittiği bölgeyi tıpkı bir tümcenin alanı gibi ötekilerden ayırt etmek için kullanılır. Tek bir DNA molekülü milyonlarca üçlü halkasından oluşabilir. Bu milyonlarca üçlü zincir üzerinde dizilirken söz konusu noktalama tekniği sayesinde çok sayıda protein inşa planı birbirine karışmadan aynı zincir molekül üzerinde yer alabilir. Özetleyecek olursak hayatın moleküller basamağında şöyle bir genel görünümle karşılaşırız. Hücrenin çekirdeği içinde bulunan DNA molekülü baz üçlüleri öbeklerinin aracılığıyla çok belirli amino asit dizimlerine ilişkin şifreleri depolamıştır. Hücre plazması içinden belirli zamanlarda çekirdeğe geçen nükleotitler, çekirdekteki DNA'nın sarmallarını kopya ederler. Bu işi mesaj taşıyıcı RNA molekülü yapar. RNA çekirdekten aldığı bilgileri aktarıcı ya da taşıyıcı RNA'lara verir. Hücre elde ettiği örneklere göre yapısını yenilemek üzere gerekli bütün proteinleri inşa eder, özellikle de enzimleri kurar. Bir enzim ekseni üzerindeki amino asit diziminin biçimi o enzimin sadece kendine özgü olan karakteristik işlevini belirlediğinden hücre çekirdeği içindeki DNA molekülünün hücre plazmasına yolladığı mesajlar sayesinde dolaylı yoldan bir hücrenin tüm yapısıyla birlikte akla gelebilecek bütün görevlerini ve faaliyetlerini de belirlediğini söyleyebiliriz. Doğanın sadece 4 harf biriminden oluşmuş bir yazı sistemi sayesinde 64 değişik üçlü öbek kurma olanağına sahip olduğunu söyledik. Bu üçlüler aracılığıyla doğanın kullandığı 20 amino asidin yanı sıra kimi amino asitler 2 kez şifrelenebiliyorlardı, Şimdi bir DNA'nın yolladığı mesajlarla hücre plazması içinde bir enzim kurulduğunu varsayalım. Oluşturacakları varyasyonların çeşitliliği astronomik sayıların kat kat ötesinde olacaktır. Bir örnekle elimizde alfabenin ilk 20 harfi bulunuyor diyelim. Bu harfleri bir eksen üzerinde yayıyoruz ve kimilerini birkaç kez yineleyerek 100 sayısını elde ediyoruz. Bu aslında elimizdeki 20 amino asidi 100 çeşitli biçimde sıralamak olanağına sahip olduğumuz anlamına gelir ki, matematikte bunun basit ifadesi 20 üstü 100'dür. Bu ifadeyi sözlü dile çevirecek olursak, astronomik sayıları bile gülünç bırakacak bir değer olduğunu anlarız. 20 üstü 100 adet değişik amino asit kombinasyonu elde etmemiz, aynı sayıda biyolojik özelliği birbirinden farklı enzim üretmemiz demektir. 20 üstü 100, 130 sıfırlı bir sayıdır. Matematikte bu sayının herhangi bir tanımı yoktur. Gökbilimden vereceğimiz bir örnekle ne boyutta bir sayısal büyüklükle karşı karşıya bulunduğumuzu gösterebiliriz. Big Bang'den bu yana yaklaşık 10 üstü 17 saniye geçmiştir. Arkasına 18 adet sıfır sıralayacağımız bir sayı, evrenin doğuşundan günümüze kadar geçen saniyeleri göstermeye yeter. Başka bir karşılaştırma da şu olabilir. Fizikçiler evrenin 10 üstü 80 adet atom içerebileceğini tahmin ediyorlar. Bu durumda 20 adet amino asitle her biri yüzer halkalı bir enzim kurduğumuzu varsayarsak, elde edeceğimiz enzim sayısı, evrendeki bütün atomların toplamından çok daha fazla olacaktır. Öyleyse yeryüzünün en uzak geçmişinden düşünebileceğimiz en uzak geleceğe kadar var olmuş ve olacak bütün canlıların doğuştan getirdikleri bütün özellikleri gerçekleştirmek durumunda oldukları işlevleri ve yapılarının her türlü biçimsel özelliğini bu enzimlerin sunduğu olanaklarla depolamanın ve aktarmanın önünde en ufak bir engel bile bulunmadığını kolayca anlayabiliriz. Üstelik bu aktarmalarda çeşitleme olanağının gene neredeyse sonsuz olduğu, canlının gelişme serüveninin özgürlüğü önünde de en ufak bir kısıtlama bulunmadığı ortadadır. DNA molekülü bu 64 çeşit şifre sözcüğünün aracılığıyla hücrenin gerek biçimini gerekse işlevini ona adeta dikte eder. Eğer organizma çok hücreli ise organizmanın bütün yapısı da gene bu DNA tarafından belirlenir. Gel gelelim DNA ile enzimler arasındaki başka deyişle hücre çekirdeğindeki komuta merkezi ile hücrenin bedenini oluşturan karmaşık protein yapıları arasındaki ilişkiler bugüne kadar sanıla geldiği gibi basit olmadıklarını göstermeye başlamışlardır. Çünkü molekül olayını incelemeyi sürdürürsek çekirdekteki DNA'ların da varlıklarını bir bakıma enzimlere borçlu olduklarını görürüz. DNA da doğa tarafından ancak belirli enzimlerin belirli katalizörlük faaliyetleriyle kurulabilen, ayakta durabilen ve çoğalan dev bir moleküldür. Bu açıdan bakıldığında hücrenin varlıkların en küçük canlı birimini, başka deyişle yaşayan en küçük bütünsel sistemi temsil etmesine yol açan molekül mekanizması, gene enzimler ile DNA arasındaki bu ilişki sayesinde kapalı, faal ve işlevsel bir bütün oluşturabilmektedir. Nükleik asitler enzimlerin ve öteki proteinlerin üretimine komuta ederler. Enzimlerse hücrenin öteki parçaları ile birlikte proteinleri ve nükleik asitleri kurarlar. İşte DNA'lara özgü bu diyalektik ilişki moleküller biyolojisinin bugünkü inancına göre hayat dediğimiz olgunun en temel, en alt düzlemdeki köküdür. Bu türden sınır ve alan belirlemelerinin beraberinde getirecekleri güçlükleri bir an için bir yana bırakıp, cansız madde ile canlı yapılar arasına ille de bir sınır çizgisi çekmek istersek, herhalde bu sınırın geçeceği çizgi burasıdır. Bu bağlamda bu en alt düzlemdeki alanın arkasında cansız dünyanın bulunduğunu söyleyebiliriz. DNA'ların optimal şifreleme ve depolama özellikleri gösterdikleri kesindir. Proteinler ise biyolojik koşullar altında gerek kendilerine özgü nitelikleri, gerekse sınır tanımayan çeşitlilikleriyle çok elverişli birer yapı taşıdırlar. Yeryüzü tarihinin belirli bir aşamasında bu iki molekülün biyolojik olmayan yoldan yeryüzünde nasıl ortaya çıkmış olabileceğini Array efektine değinirken tartışmıştık. Bundan yaklaşık 3,5 milyar yıl önce birbirlerini karşılıklı tamamlamaya inanılmaz biçimde yatkın olan bu iki molekül bir şekilde karşılaşmış olmalılar. Bu ilk buluşmaya ilişkin elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Ama bu buluşmanın bugün biyolojik evrim dediğimiz olayı başlatan kıvılcım olduğundan hiç kuşkumuz yok. Gelişmenin bundan sonraki adımında büyük bir olasılıkla bu protein nükleik asit dolaşımı kendi içine kapanarak kendini çevreden yalıtmış olmalı. Kuşkusuz bu aşamadan öyle bir anda geçilmedi. Başlangıçtan bu yalıtma evresine kadar birçok ara basamak aşılmış olmalı. Bugün çevrenin ayıklaması dediğimiz ilkenin bu gelişmede tayin edici bir rol oynadığı muhakkak. Birbirlerini karşılıklı olarak ayakta tutan DNA, protein parçalarının birleşmesiyle meydana gelmiş farklı büyüklükteki ve karmaşıklıktaki molekül yapıları, herhangi bir rastlantı sonucu kendilerini, kendi kimyasal dolaşım süreçlerinin engelleyici dış etkilerden uzak tutmak zorunda kalmaya başladıkları andan itibaren, normal duruma göre dış etkilerce, bozulmadan belirli bir süre işlevlerini yerine getirebilmiş olmalıdırlar. Küçücük bir ilerleme, kendini çevreye kapatıp koruma yolunda atılmış en ufak bir adım, DNA protein mekanizmasının bozulmadan bütünlüğünü koruduğu süreyi kendiliğinden uzatmış olmalı. Bu ise bu avantajdan yararlanan molekül öbeklerinin gittikçe daha büyümeleri anlamına gelmektedir. Kendilerini bir önceki evreye göre daha iyi duruma getirebilecek yapısal özellikleri içeren molekül öbekleri, sırf bu basit nedenle aynı yapısal özellikleri taşımakla birlikte kendilerini bu anlamda yenileyemeyen öteki molekül kompleksine göre çok yavaş da olsa gitgide daha sıklaşmaya başladılar. Gelişmenin bu yeni ulaşılan düzeyinde aynı oyun durmadan yineleniyordu. İlk molekül zincirleri, bu bağlamda kendilerine göre avantajlı olmayan rakip molekül zincirlerine kıyasla kendilerini çevreden yalıtmayı daha iyi başaran ve böylece ön plana çıkabilen avantajlı molekül öbekleri olarak o andan itibaren bundan sonra oluşacak molekül öbeklerine bir model, başka deyişle bir ölçüt, norm oluşturmaya başlamışlardır. Öte yandan kendilerini korumak ve çevresel etkilerden zarar görmemek için kendilerini çevreden yalıtarak bağımsızlaştırma konusunda bu ulaşılan basamaktan herhangi bir özelliği ile herhangi bir noktada bir adım daha önde olan yeni yapılar ortaya çıkar çıkmaz o basamakta model oluşturan, başka deyişle ölçüt durumundaki özellikler de aşılarak geri düzleme düşmekten kurtulamıyorlardı. İşte biyologların evrim dedikleri olgu da buydu. Daha iyi olan iyinin düşmanıdır. İşte tüm canlı biçimlerinin en küçük birimi olan ilk hücrenin oluşumuna giden yolun aşağı yukarı bu olduğunu kabul edebiliriz. İlk hücrelerin çekirdekleri ve organa benzeyen uzmanlaşmış hücre parçacıkları anlamına gelen organelleri yoktu. Bunlar protein ve nükleik asit karışımı ile dolu, mikroskopla görülebilecek minicik torbalardı. Tüm yapı bir zarla kaplanmıştı. Bu zar onu istenmeyen dış etkilere karşı koruyor aynı zamanda, DNA protein faaliyetinin kendiliğinden sürmesi sırasında gerek duyulan ham maddeyi ve enerji kaynağını sağlayacak belirli küçük moleküllerin, gıda maddelerinin içeriye geçmesine olanak tanıyordu. Bu zarın 3 milyar yıl içinde ulaştığı yetkinliği bir yana bırakacak olursak, bugün gelişmiş canlılarda gördüğümüz türden bir kabuk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önceleri çıplak, bu nedenle de dış, bozucu etkilere karşı oldukça çaresiz bir konumdaki DNA protein mekanizmasının bir zarla kaplanıp, çevreden büyük ölçüde yalıtılışına, buradan bağımsız hücreye kadar uzana gelen evrim yolunun özelliklerini bilmiyoruz.